Ayrım 5.
Artık bunu sürekli olarak yapmaya da zorunlu. İç sıkıcı bir hareket aslında. Muz yemesi o kadar kötü değil. İnsan muzlarla ilgili eğlenceli şeyler bulabiliyor. Örneğin katil muz kabuğuna basarak kayıyor. Ben de muzdan hoşlanırım. Zaten bunu kitaba o yüzden koydum. Neyse ki ben tırnaklarımı kemirmem. Bira içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Bay Clancy içini çekti. Bir koltuğa oturarak gözlerini Poirot'a dikti. Bana neden geldiğinizi biliyorum. Gisel'in ölümü yüzünden. Olayı düşündüm durdum. Ne dersiniz deyin, şaşkınlık verici bir şey. Uçakta kullanılan yerli borusu ve zehirli diken. Daha önce de söylediğim gibi ben bu fikri hem bir romanda hem de bir hikayemde kullandım. Evet, olay korkunçtu ama açıkçası Monsieur Poirot bu bana garip bir zevk vermedi değil. Belçikalı, cinayetin mesleğiniz yüzünden ilginizi çektiği kesin diye cevap verdi. Bay Clancy gülümsedi. Evet evet, bunu herkesin, hatta o polislerin de anlaması lazımdı. Ancak öyle olmadı, yalnızca benden kuşkulandılar. Hem müfettiş kuşkulandı hem de yargıç. Adalete yardımcı olmak için elimden geleni yaptığım için bana teşekkür edecekleri yerde suçlamak istiyorlar. Poirot, bu durumun sizi fazla etkilemediği anlaşılıyor diye güldü. Bay Clancy başını salladı. Ah, anlayacağınız benim de yöntemlerim var Watson. Sizi Watson diye çağırdığım için kızmıyorsunuz ya. Benimki yalnızca şaka. Çok tuhaf değil mi? Romanlarda büyük dedektifin ahmak bir arkadaşı olması modası hala devam ediyor. Bana sorarsanız aslında Sherlock Holmes hikayeleri öyle iddia edildikleri gibi çok iyi değillerdir. O hikayelerdeki hataları görseniz şaşar kalırsınız. Ne diyordum? Yöntemleriniz olduğundan söz ediyordunuz. Aa evet, Bay Clancy öne doğru eğildi. O müfettiş var ya, adı neydi? Şap. Evet, müfettiş Şap'ı bundan sonraki romanıma koyuyorum. Bakın göreceksiniz benim Wibraham Rich ona neler yapacak. Hem muz yiyecek hem Jap'la meşgul olacak demek. Evet, çok hoş. Bay Clancy bir kahkaha attı. Poirot, güzel bir yönteminiz var Monsieur dedi. Yazar olduğunuz için öfkenizi bu şekilde kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Düşmanlarınızı kitaplarınızla yeniyorsunuz. Yazar arkasına yaslandı. Biliyor musunuz, bir bakıma bu cinayet benim için iyi bir şey. Onları başından sonuna kadar yazacağım. Tabii roman şeklinde. Kitaba da uçak postası cinayeti adını vereceğim. Uçak yolcularının yazıyla portrelerini çizeceğim. Romanı zamanında çıkarabilirsek bol bol satar. Janet sordu. Size hakaret ve iftira davası açmazlar mı? Bay Clancy gülümseyerek kıza döndü. Hayır yavrum, hayır. Tabii yolculardan birini katil yaparsam o zaman beni gerçekten dava edebilirler. Ama eserin en kuvvetli tarafı da bu. Esrar beklenmedik bir şekilde çözülecek. Tabii son kısımda açıklanacak. Poirot merakla öne doğru eğildi. Bu çözüm nasıl bir şey? Yazar bir kahkaha atarak, çok zekice bir buluş. Zekice ve heyecan uyandıracak bir şey. Bir kız pilot kılığına girerek havaalanında uçağa biniyor ve Madame Gisel'in koltuğunun altına saklanıyor. Yanında bir ampul içinde en yeni gazlardan var. Kız ampulü kırınca gaz etrafa yayılıyor ve yolcular 3 dakika kadar baygın kalıyorlar. Kız koltuğun altından çıkıyor, Madame Gisel'e zehirli dikeni fırlatıyor, sonra da arka kapıdan paraşütle aşağı atlıyor. Poirot'la Janet gözlerini kırpıştırdılar. Sonra Janet şaşkın şaşkın kekeledi. Peki neden kız da gazdan bayılmıyor? Bay Clancy kısaca maskesi var dedi. Sonra kız manşa mı iniyor? Manş olması şart değil, Fransa kıyılarında bir yere inebilir. Ama çok kimse koltukların altına saklanamaz çünkü yer yok. Yazar kesin bir tavırla, benim uçağımdaki koltukların altında olacak diye cevap verdi. Poirot tamam dedi. Peki cinayet nedeni? Bay Clancy düşünceli düşünceli mırıldandı. Buna henüz karar vermedim. Herhalde Madame Gisel kızın sevgilisini mahvetmiş. Genç adam da bu yüzden kendini öldürmüştü. Peki kız zehri nereden bulmuştu? Yazar bağırdı. İşte işin en zekice yanı burası. Kız yılanlarla dans eden bir yıldızdı. Zehri de sevgili kobrasından çıkarmıştı. Poirot fısıldadı. Tanrım. Sonra ekledi. Bu biraz fazla heyecanlı değil mi? Bay Clancy kesin bir tavırla cevap verdi. Okuyucu da heyecan arıyor. Sonuçta bir polisiye romanın gerçek yaşamdan farksız olmasını bekleyemezsiniz. Gazetelerdeki haberlere bir bakın. Hepsi de oldukça tatsız ve iç sıkıcı. Yapmayın Monsieur, başımızdan geçen o olayın tatsız ve can sıkıcı olduğunu söyleyebilir misiniz? Yazar, hayır bunu söyleyemem, biliyor musunuz? Bazen öyle bir şey olduğuna inanamıyorum dedi. Poirot gıcırtılı sandalyeyi yazara doğru çekti. Bir sır söyleyecekmiş gibi sesini alçaltarak, Bay Clancy diye başladı. Siz zeki ve hayal gücü olan bir adamsınız. Dediğiniz gibi polis sizden kuşkulandı. Sizin fikrinizi almadılar, önerilerinizi dinlemediler. Ama ben Hercule Poirot sizinle görüşmek istiyorum. Bay Clancy sevincinden kıpkırmızı kesildi. Çok naziksiniz Monsieur Poirot. Siz kriminolojinin ne olduğunu biliyorsunuz. Fikirleriniz kesinlikle çok ilginç. Sizce cinayeti kim işledi? Bu konudaki fikirlerinizi öğrenmeyi çok istiyorum. Bay Clancy bir an duraksadı. Sonra bir muz alarak soydu ve yemeye başladı. Ne var ki o neşeli ve heyecanlı hali kalmamıştı. Anlayacağınız bu tümüyle başka bir şey Monsieur Poirot. Bir kitap yazarken istediğiniz kişiyi katil yapabilirsiniz. Ama gerçek yaşamda katilin gerçek biri olması gerekir. Olayları istediğiniz şekle sokamaz, bildiğiniz gibi sıralayamazsınız. Korkarım ben hiçbir zaman iyi bir dedektif olamam. Üzüntüyle başını sallayarak muz kabuğunu şömineye attı. Poirot, ah olayı birlikte gözden geçirmemiz eğlenceli olurdu dedi. Ah evet, orası öyle. Şimdi bana söyleyin, size katil seçmenizi söyleselerdi kimin üzerinde dururdunuz? Galiba o iki Fransızın üzerinde. Peki neden? Bir kere kadın Fransızdı. Onun için bu akla daha yakın geliyor. Ayrıca baba oğul karşı tarafta kadına oldukça yakın bir yerde oturuyorlardı. Aslına bakarsanız bir şey bildiğim yok tabii. Poirot, her şey cinayet nedenine bağlı diye konuştu. Tabii tabii, herhalde bütün nedenleri dikkatle sıraya dizdiniz. Benim yöntemlerim biraz eski, ben bu cinayet en çok kimin işine yaradı diye düşünürüm. Yazar, güzel bir yöntem ama olayda uygulamak biraz güç. Duyduğuma göre kadının parası kızına kalacakmış. Ama Gisel'in ölmesi uçaktaki birçok yolcunun da işine gelmiş olabilir. Yani belki kadına borçları vardı, artık bunu ödemek zorunda da değiller diye karşı çıktı. Poirot doğru dedi. Tabii benim aklıma başka olasılıklar da geliyor. Örneğin diyelim ki Madame Gisel bir şey biliyordu. Birinin bir kimseyi öldürmeye kalktığını. Bay Clancy mırıldandı. Cinayete teşebbüs. Neden cinayete teşebbüs? Tuhaf bir varsayım bu. Poirot, böyle olaylarda insanın her olasılık üzerinde durması gerek diye cevap verdi. Yazar, ah dedi ama bütün bunları düşünmenin hiç faydası yok. İşin aslını bilmek gerekiyor. Haklısınız, haklısınız. Poirot bir an durduktan sonra ekledi. Özür dilerim, şu sizin aldığınız yerli borusu. Bay Clancy bağırdı. Allah kahretsin o boruyu, keşke ondan hiç söz etmeseydim. O boruyu Charing Cross sokağında bir yerden almıştınız değil mi? Dükkanın adını anımsıyor musunuz? Yazar düşündü. Absalom olabilir veya Mitchell. Açıkçası bilmiyorum. Ama bütün bunları o Allah'ın cezası müfettişe söyledim. Herhalde söylediklerimi araştırmıştır. Poirot, ah diye bağırdı. Ancak benim bunu sormamın nedeni tümüyle başka. Ben de öyle bir boru almak istiyorum. Bazı deneyler yapacağım da. Anlıyorum. Yalnız öyle bir boru bulabileceğinizi pek sanmıyorum. Böyle şeyler her zaman bulunmuyor. Olsun, şansımı bir denerim. Miss Gray, lütfen o iki adı yazar mısınız? Janet defteri açarak çabucak bir takım şekiller çizdi. Belçikalı ayağa kalktı. Zamanınızı fazla aldık Bay Clancy. Artık gitme zamanımız geldi. Size çok teşekkür ederim. Bay Clancy, rica ederim, rica ederim dedi. Bir muz yeseydiniz. Çok naziksiniz. Hiç de değil, hiç de değil. Açıkçası bu akşam hayatımdan çok memnunum. Kısa bir hikaye yazıyorum ama bir yerinde takılıp kaldım. Ayrıca katil için uygun bir at da bulamıyorum. Şöyle ilgi çekici bir at arıyordum. Sonra şansım yardım etti. Aradığım adı bir kasap dükkanının üzerinde buldum. Pargiter, güzel değil mi? İsmi bulduktan 5 dakika sonra da diğer sorumu çözümledim. Hikayelerde insan hep aynı şeye takılır. Kız neden konuşmuyor? Genç adam onu konuşturmaya çalışır ama kız dudaklarının mühürlü olduğunu söyler. Tabii aslında kızın her şeyi şakır şakır anlatmaması için hiçbir neden yoktur. Tabii bir yazar her zaman yeni bir neden bulmak zorunda kalır. Hem de aptalca olmayan bir neden. Şefkatle Janet'e gülümsedi. Bir yazarın dertleri. Kitaplığa doğru atıldı. Size bir şey vermeliyim. Tekrar Poirot'un yanına döndüğü zaman elinde bir kitap vardı. Kırmızı Yaprak Cinayeti. Zannedersem Croydon'da bu kitapta yerli borusuyla zehirli dikeni kullandığımı söylemiştim. Belçikalı, çok teşekkür ederim, zahmet oldu dedi. Rica ederim. Yazar birden Janet'e döndü. Görüyorum ki Pitman sitenosu kullanmıyorsunuz. Genç kız kıpkırmızı kesildi. Poirot hemen Janet'in imdadına yetişti. Miss Gray modern yöntemlere meraklıdır. Kendisi bir Japon tarafından geliştirilen yeni stenoyu kullanıyor. Gerçekten mi? Çok ilginç. Yazar Belçikalı ile genç kızın elini sıktı. Keşke size daha fazla yardım edebilseydim. Onlar dışarı çıkarlarken Clancy karmakarışık odanın ortasında durmuş, adeta üzüntüyle arkalarından bakıyordu. Norman Gal, nasıl oldu diye sordu. Poirot, Miss Gray üstün bir sekreter olduğunu kanıtladı dedi. Genç kız başını sallayarak, "Pek sanmıyorum Bay Clancy doğru dürüst steno yazmadığımı fark etti. Adamın gözünden bir şey kaçmıyor sanırım." "Demek bunu siz de fark ettiniz. Bay Clancy'miz sanıldığı kadar dalgın bir insan değil." Janet sordu. "O iki dükkanın adını gerçekten istiyor muydunuz?" Defterin arkasına yavaşça yazdım. "Onlar işime yarayabilir. Madem polis..." "Polis artık Bay Clancy ile pek ilgilenmiyor. Çünkü uçakta bulunan boruyu Paris'te bir Amerikalının satın aldığını öğrendik." "Paris'te bir Amerikalının mı? Ama uçakta Amerikalı yoktu ki." Poirot genç kıza şefkatle gülümsedi. "Evet, işte şimdi işleri büsbütün karıştırmak için ortaya bir de Amerikalı çıktı. Bu işler böyledir." Bir an durdu. "Neyse, şimdi bunu bir yana bırakalım. Bu cinayet olayı özel yaşamlarımıza nasıl bir etki yaptı?" "Janet, belki ayıp olacak ama," dedi, "benim o sayede aylığım arttı." Konuyu Belçikalı'ya kısaca anlattı. Norman ise, "Korkarım benim durumum iyi değil," dedi. Poirot başını salladı. "Bunun nedeni korku tabii." Dikkatle genç adama baktı. "Peki ne yapacaksınız?" "Bazen her şeyi bir yana bırakıp İngiltere'den ayrılmayı düşünüyorum. Kanada'ya veya başka bir yere gider, her şeye yeniden başlarım." Janet kesin bir tavırla, "Çok yazık olur," diye çıkıştı. Norman genç kıza baktı. "Aslında gitmek istediğim falan yok." Belçikalı birden gülmeye başladı. "Madame Giselle'i kimin öldürdüğünü çabucak ortaya çıkarırsam o zaman gitmenize gerek kalmaz." Janet sordu. "Gerçekten bunu yapabileceğinizden emin misiniz?" Poirot kıza sitemle baktı. İnsan bir konuyu dikkatle incelerse bütün güçlükler ortadan kalkar. Sonra ekledi. "Yardım görseydim esrarı daha da çabuk çözerdim." "Nasıl yardım?" Belçikalı hemen cevap vermedi. Düşünüyordu. Sonra, "Bay Gale bana belki yardım edebilir," dedi. "Daha sonra da siz." Genç adam, "Ben ne yapabilirim?" diye sordu. Poirot Norman'a yan yan bakarak, "Söyleyeceğim hoşunuza gitmeyecek," dedi. Genç adam sabırsızca tekrarladı. "Ne yapabilirim?" Belçikalı, "Açıkçası," dedi, "bana bir şantajcı gerek." Norman, "Bir şantajcı mı?" diye bağırdı. Sanki kulaklarına inanamıyormuş gibi Poirot'a bakıyordu. Ufak tefek dedektif başını salladı. "Evet, bir şantajcı Bay Gale." "Peki neden?" "Tanrım, neden olacak? Şantaj yapmak için tabii." "Evet, evet, yani kime şantaj yapılacak ve neden?" "Bu neden yalnızca beni ilgilendiriyor. Şantaj yapılacak kimseye gelince." Bir an durduktan sonra sakin ve ciddi bir tavırla sözlerini sürdürdü. "Size planımı anlatayım. Kontes Horbury'e bir mektup yazacaksınız. Daha doğrusu mektubu ben yazacağım. Siz bunu kopya edeceksiniz. Mektupta kadına konuşmak istediğinizi bildireceksiniz. Sonra Kontes Horbury sizinle konuşmaya razı olacak. Ona gidip size öğrettiğim bazı sözleri tekrarlayacaksınız. Sonra da Kontes'ten 10.000 sterlin isteyeceksiniz." "Siz çıldırmışsınız." "Poirot, çıldırmadım," dedi. "Belki garip bir insan olabilirim ama deli değilim." "Peki ya Kontes Horbury polis çağırırsa?" "Doğru, hapsi boylarım." "Kontes polis çağırmayacak. Bunu bilemezsiniz." "Dostum, ben hemen her şeyi bilirim." "Her neyse, planınız hiç hoşuma gitmedi." Poirot'un gözlerinde muzipçe bir pırıltı belirdi. "Merak etmeyin, kadından 10.000 sterlin alacak değilsiniz. Öyle de olsa bu öneriyi beğenmedim." Belçikalı şefkatle gülümsedi. "Böyle şeylerden tiksiniyorsunuz değil mi? Haklısınız. Emin olun aslında Kontes öyle acınacak bir kadın değil. Aslında kötü bir insan o." "Belki ama bir kadına şantaj yapmak fikri hoşuma gitmiyor. Güzel bir şey değil bu." "Hay Allah, şantaj yapacak değilsiniz ki. Siz kadını hazırlayacaksınız. Sonra da işe ben karışacağım. Öyle bana şaşkın şaşkın bakmayın. Hastalarınızı birer ikişer kaybetmeye başladığınızı söylediniz. Bu işe bir son vermek istemez misiniz?" Norman içini çekti. "Pekala, istediğinizi yapacağım." "Güzel, şimdi şu kalemle kağıdı alıp söylediklerimi yazın." "Tamam. Size daha sonra Kontes'e neler söyleyeceğinizi de anlatacağım." Poirot genç kısa döndü. "Matmazel Raymond Barrett seyrettiniz mi hiç? Şu tiyatro oyuncusunu mu?" "Evet. Yakışıklı bir adam değil mi?" "Çok, hem yakışıklı hem seksi." Poirot mırıldandı. Gidip onu seyredeyim." Janet hayretle ona bakıyordu. Belçikalı gülümsedi. "Benim çok garip bir insan olduğumu düşünüyorsunuz değil mi?" "Hayır, hayır." Poirot ona şefkatle baktı. "Çok iyi bir insansınız. Annenizle babanız sizinle övünüyorlardır herhalde." Genç kız içini çekti. "Korkarım ben annemle babamı hiç tanımıyorum. Bir yetimhanede büyüdüm." "Ah, öyleyse hiç de hoş bir çocukluk geçirmediniz." "Pek değil, yine de güzel günlerim oldu." "Yetimhane İngiltere'de miydi?" "Hayır, İrlanda'da, Dublin yakınlarında." "Demek siz İrlandalısınız. Onun için simsiyah saçlarınız, siyah kirpikli mavi gözleriniz var." Poirot eğilerek Janet'i selamladı. "Gerçekten çok güzelsiniz matmazel." Genç kız gülümseyerek, "İltifatınıza teşekkür ederim. Yalnız şunu unutmayın, planınız yüzünden Norman hapse girerse benden çekeceğiniz var." Poirot'un planını düşünen Norman'ın yüzünde sıkıntılı ve huzursuz bir anlam belirdi. Hercule Poirot uçakta garsonluk eden Henry Mitchell ve karısıyla konuşuyordu. Sanırım Scotland Yard esrarı hala çözemedi. Mitchell, çok korkunç bir olaydı o efendim diye başını salladı. Açıkçası polisin elinde bir ipucu olduğunu pek sanmıyorum. Doğru, çok doğru. Mitchell'ın karısı söze karıştı. Henry'nin sinirleri o cinayet yüzünden çok bozuldu efendim. Geceleri doğru dürüst uyuyamaz oldu. Adam tabii dedi, şirket o yüzden işime son verebilirdi. Kadın bağırdı. Ne münasebet, uçakta cinayet işlenmişse suç sende mi? Poirot karını saklı diye gülümsedi. Artık şirket o olaydan da sizi sorumlu tutamazdı. Kadın, ben de ona hep aynı şeyi söylüyorum diye şikayet etti ancak beni dinlemiyor. Belçikalı, Bayan Mitchell siz nerelisiniz diye sordu. Lehçenizden İngiltere'nin hangi bölgesinden geldiğinizi tahmin etmem gerek ama çıkaramadım. Kadın memnun bir tavırla Poirot'a baktı. Dorset'liyim efendim. Ah, güzel bir yerdir orası. Gerçekten öyle. Londra Dorset'in yanında solda sıfır kalır. Ailem oraya 200 yıl önce yerleşmiş efendim. Yani Dorset kanıma işlemiş benim. Poirot istediğini öğrenmişti. Sözü ondan sonra ustalıkla diğer genç garsona getirdi. Bu olay arkadaşınızı da sarstı mı? O henüz çok genç efendim. Mitchell hafifçe gülümsüyordu. Bana sorarsanız öyle heyecanlı bir olaya karıştığı için memnun bile. Herkes ona içki ikram edip cinayetin nasıl işlendiğini soruyor. Poirot, Davis'in sevgilisi var mı? Herhalde cinayet olayına karışmış olması sevgilisinin de hoşuna gitmiştir diye sordu. Bu soruyu garsonun karısı cevaplandırdı. Davis Johnson'ın kızıyla sevişiyor. Adam taç ve tüy meyhanesinin sahibidir. Yine de kızın aklı başında bir insan olduğunu söylemeliyim. Davis'in cinayete karışmış olmasından da hiç memnun değil. Belçikalı mırıldandı. Aferin ona. Poirot evden ayrıldıktan sonra garson karısına jürideki budalalar da onun katil olduğuna karar verdiler diye homurdandı. Bana sorarsan bu adam gizli servisten. Bay James Ryder'a Hercule Poirot'un onu görmeye geldiğini haber verdiklerinde oldukça şaşırdı. Sonra da pekala dedi, onu çağırabilirsiniz. Hercule Poirot pek süslüydü. Yakasına çiçek takmış, eline de zarif bir baston almıştı. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sizi Madame Giselle olayı için görmek istedim. Ryder, öyle mi diye terslendi. Ne olmuş? Oturun, oturun. Daha nazik davranmaya çalışarak bir sigara için dedi ve sonra ekledi. Birkaç gün önce müfettiş beni görmeye geldi. O adamlar da her şeye burunlarını sokuyorlar, her şeye. Poirot sakin sakin, bilgi toplamaya çalışıyorlar dedi. Olabilir ama herhalde biraz daha dikkatli davranabilirler. Ryder'ın sesi acılaşmıştı. Sonuçta herkesin gururu, bir iş namusu var. Galiba çok alıngansınız. Ryder, durumum hassas da ondan diye devam etti. Tabii ben uçakta kadının önünde oturuyordum. Belki polis benden bu yüzden kuşkulanıyor. Ama o yeri ben seçmedim ki. Kadının öldürüleceğini bilseydim belki de o uçağa binmezdim bile. Bilmiyorum, belki binerdim. Yüzünde düşünceli bir anlam belirdi. Poirot gülümsedi. Her şeyde bir hayır vardır derler. Belki sizin için de öyle oldu. Bunu söylemeniz çok tuhaf. Hem oldu hem olmadı diyebilirim. Örneğin polis beni çok sıkıştırdı. Çeşitli imalarda bulundu. Neden ben... Niçin Doktor Briant'tan kuşkulanmıyorlardı? Ne de olsa bir doktor, öyle ender zehirleri kolaylıkla ele geçirebilir. Sorarım size, ben yılan zehirini nereden bulurum? Poirot, bu konunun bir açıdan hayırlı olduğunu söylüyordunuz diye anımsattı. Evet, işin sevindirici yanı da var. Açıkçası bazı gazetelere cinayet hakkında yazılar yazıp oldukça para aldım. Tabii gazetedekiler benim anlattıklarımı iyice süsleyip değiştirdiler, o başka. Belçikalı, bazen bir cinayet bu olaya fazla ilgisi olmayan kişileri değişik şekillerde etkiliyor. Örneğin siz beklenmedik bir anda bol para kazanmışsınız. O sırada işinize yarayacak bir miktar dedi. Ryder, para her zaman işe yarar dedi. Dikkatle Poirot'u süzüyordu. Bazen para ihtiyacı çok şiddetli olur. İşte bu yüzden insan zimmetine para geçirir, hesapları şişirir. Belçikalı elini salladı. Tabii sonra da işler karışır. Ryder omuzunu silkti. Bunların üzerinde durmaya değmez. Doğru, böyle iç sıkıcı şeyleri düşünmemek gerek. Kazandığınız para çok işinize yaradı tabii, çünkü Paris'te boş para alamadınız. Ryder öfkeyle bağırdı. Bunu nereden öğrendiniz? Poirot gülümseyerek, sözlerim doğru değil mi diye konuştu. Evet doğru, ama bunun ortalığa yayılmasını istemem. Merak etmeyin, ağzım sıkıdır. Ryder düşünceli düşünceli mırıldandı. Ne tuhaf. Bazen azıcık bir para yüzünden insanın başı belaya giriyor. Yine aynı şekilde az bir miktar durumunu düzeltmesine yardım ediyor. Neyse, beni neden görmek istediniz Monsieur Poirot? Hassas bir konu bu. Kulağıma bazı şeyler geldi. Siz Madame Giselle'den para almadığınızı iddia edip durdunuz. Aslında almışsınız. Kim söyledi bunu? Yalan, uydurma. Ben o kadını görmedim bile. İşte bu çok garip. Garip mi? Ne garibi? Basbayağı iftira bu. Belçikalı düşünceli düşünceli adama baktı. Aa, bu işi incelemem gerek. Ne demek istiyorsunuz? Amacınız nedir? Poirot başını salladı. Öfkelenmeyin, herhalde bir hata var. Tabii var ya, ben öyle sosyete kadınlarına para veren bir tefeciyle iş yapar mıyım? Öyleleri kumar borcu olan sosyetik hanımların yardımına koşarlar. Bu yanlışlıktan dolayı sizden özür dilerim. Poirot yerinden kalkmış kapıya doğru gitmişti. Orada durdu. Doktor Brilliant'tan hoşlanmıyorsunuz galiba. Hayır, öyle bir şey yok. Ama doğrusu flüt çalmaya o kadar meraklı bir doktor da hiç görmedim. Adam flütünü de yanına almıştı. Ah evet, flüt. Böyle şeyler psikolojik açıdan beni çok ilgilendirir. Psikolojik kelimesini duyan Ryder dudak büktü. Şimdi Poirot'a kuşkuyla bakıyordu. Kontes Horbury Londra'daki evinde tuvalet masasının önünde oturuyordu. Yüzü sararmış, dudakları kurumuştu. Elinde tuttuğu mektubu dördüncü kez okudu. Sayın Kontes Horbury, geçenlerde ölen Madame Giselle'de bulunan bazı belgeler benim elime geçmiş bulunuyor. Bu konu sizi veya Bay Raymond Barr'ı ilgilendiriyorsa hemen memnunlukla size uğrar ve bu konuyu görüşürüm. Veya belki de bu konuyu eşinizle halletmemi daha uygun bulursunuz. Saygılarımla, John Robinson. Cicely Horbury aynı mektubu tekrar tekrar okumak aptallık diye düşündü. Köpek, ahlaksız köpek, o yalancı Fransız cadısı da bana kendisi ansızın ölürse müşterilerine bir zarar gelmeyeceğini söylemişti. Önlem aldığından söz etmişti, Allah kahretsin. Ah, sinirlerim çok bozuk, haksızlık bu, haksızlık. Titreyen elleriyle altın kaplı bir şişeye uzandı. Beni yatıştırır bu, aklımı başıma getirir. Aldığı tozu burnuna çekti. Hah, artık daha mantıklı düşünebilirim. Ne yapacağım? Bu mektubu yazan adamı görmekten başka çarem yok. Ama adamın isteyeceği parayı nereden bulacağımı bilemiyorum. Neyse, bu daha sonra. Önce adamı görmeli, neler bildiğini öğrenmeliyim. Kalkıp yazı masasına gitti. İri bozuk yazısıyla çabucak birkaç satır karaladı. Kontes Horbury, Bay John Robinson'a yarın sabah saat 11'de evde bulunacağını bildirir. Norman sordu, nasıl, iyi mi? Poirot'un büyük bir şaşkınlıkla kendine baktığını görünce kıpkırmızı kesildi. Belçikalı, Tanrı aşkına dedi, siz oyun mu oynuyorsunuz? Norman galbüs bütün kızararak, görüntümü biraz değiştirmem gerektiğini düşündüm dedi. Poirot içini çekti. Sonra genç adamı kolundan tutarak aynaya götürdü. Kendinize bir bakın, sizden bütün istediğim bu. Şu halinize bir bakın, kendinizi ne sanıyorsunuz? Noel Baba mı? Evet, sakalınız beyaz değil, kapkara. Üstelik bunun sahte olduğu da öyle belli ki. Ayrıca sakalı beceriksizce takmışsınız. Bu yetmezmiş gibi kaşlarınızı da kalınlaştırmışsınız. Ön dişlerinizin üstündekinin yaldızlı kağıt olduğunu anlayamayacaklarını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Anlaşılan böyle şeylere hiç yeteneğiniz yok dostum. Norman soğuk bir sesle, bir zamanlar amatör topluluklarla sahneye çıkardım dedi. İnanılacak gibi değil, herhalde o zamanda makyaj işini size bırakmazlardı. Bu yaptığınız makyaj sahnede ışıkların altında bile yutulmaz. Kaldı ki gündüz ışığında Londra'da. Poirot omzunu sikti. Hayır dostum, siz bir komedyen değil bir şantajcısınız. Kontes'in sizden korkmasını istiyorum. Sizi görünce gülmekten katılmasını değil. Genç adama bir iki kutu verdi. Haydi banyoya geçip yüzünüzü temizleyin. Norman Gal fena halde utanmıştı. Belçikalı'nın isteğini yerine getirdi. 15 dakika sonra banyodan çıktığı zaman yüzü hala utancından kıpkırmızıydı. Poirot başını salladı. İyi, komedi sona erdi artık. Şimdi işimize bakalım. Bıyık takmanıza izin vereceğim. Tabii izninizle bunu ben yapıştıracağım. İşte, tamam. Saçınızı başka şekilde tarayacağız. Evet, bu kadarı yeter. Şimdi rolünüzü ezberleyip ezberlemediğinizi anlayalım. Norman Gale dikkatle dinledi. Sonra da bu iyi dedi, cevap verdi. Haydi bakalım. Şansınız açık olsun. Öyle olacağını umarım ama bana evde öfkeli bir kocayla iri yarı iki polis bekliyormuş gibi geliyor. Poirot, korkmayın, korkmayın dedi. Her şey yolunda gidecek. Norman, o sizin düşünceniz diye söylendi. Cesareti iyice kırılmıştı. Bir sürü şey düşünüyordu. Genç adam Kontes'in Gresvenor meydanındaki evinin kapısını çalarken yine de endişeliydi. Onu ilk katta küçük bir odaya aldılar. Bir iki dakika sonra da Cicely Horbury içeri girdi. Norman derin bir nefes aldı. Kadın benim bu işte yeni olduğumu anlamamalı diye düşünüyordu. Cicely, Bay Robinson dedi. Norman eğildi. Emrinizdeyim. Sonra da kendi kendine tiksintiyle satıcıdan farkım yok dedi. Ama bu şekilde davranmamın nedeni korku. Cicely, mektubunuzu aldım dedi. Norman kendini toparlarken bir yandan da o ihtiyar budala rol yapmadığımı söyledi diye düşünüyordu. Görsün bakalım rol kesmek nasıl olurmuş, az kalsın gülüyordu. Sonra küstah bir tavırla genç kadına baktı. Evet, şimdi ne diyorsunuz kontes? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Haydi haydi, ayrıntıyı açıklamamız mı gerek? Herkes deniz kıyısında geçirilen tatillerin ne kadar tatlı, ne kadar hoş şeyler olduğunu bilir. Ancak nedense kocalar bu fikirde değillerdir. Kontes Horbury, delillerin neler olduğunu herhalde çok iyi biliyorsunuz. Doğrusu ihtiyar Gisel harikulade bir kadındı. İyi şeyler bulurdu o, birinci sınıf deliller. Otelcilerden filan tabii. Şimdi önemli olan konu şu: bu delilleri en çok kim istiyor, siz mi yoksa Kont Horbury mi? Sisel titreyerek ayağa kalktı. Norman, ne de olsa ben bir satıcıyım, dedi. Sesi gitgide bayağılaşıyordu. Rolüne iyice girmişti artık. Siz alıcı mısınız? İşte önemli olan bu. O deliller nereden elinize geçti? Kontes Horbury, işin bu yanı hiç de önemli değil. Hepsi bende, önemli olan bu. Size inanmıyorum. Delilleri bana gösterin. Norman sinsi sinsi gülerek başını salladı. Yanımda bir şey getirmedim. O kadar acemi değilim. Ama iş yapmaya karar verirsek o zaman durum değişir tabii. Siz bana parayı vermeden önce o kağıtları gösteririm. Ne? Ne kadar istiyorsunuz? 10.000 dolar değil, sterlin. O kadar para bulmam mümkün değil. İnsan istediği zaman çok şeyler başarır. Tabii mücevherler eskisi kadar fazla para etmiyor. İnciler yine de değerden düşmedi. Bakın, sizi memnun etmek isterim. Onun için 8.000'e ineceğim. Son sözüm bu. Size durumu düşünmeniz için 2 gün sürede vereceğim. O kadar para bulamam. Norman içini çekerek başını salladı. Belki de Kont Horbury'nin neler olup bittiğini öğrenmesi daha iyi olacak. Yanılmıyorsam koca karısını boşadığı zaman ona para vermek zorunda da kalmıyormuş. Doğrusu Bay Raymond Barda yetenekli bir aktör. Tabii henüz fazla para kazanamıyor. Artık daha fazla konuşmayalım. Sizi iyice düşünmeniz için yalnız bırakıyorum. Yalnız bir noktada yanılmayın. Bu konuda çok ciddiyim. Bir an durdu, sonra ekledi. Gisel kadar ciddiyim. Sonra Sisel'e cevap vermeden odadan dışarı fırladı. Norman sokağa çıkınca "Of!" diye mırıldandı. "Tanrım!" Alnındaki terleri sildi. Neyse, bu işte bitti. Hemen hemen bir saat sonra Kontes Horbury'ye bir kart getirdiler. Monsieur Hercule Poirot. Sisel kartı bir kenara itti. Ne istiyormuş onu şimdi göremem. Kendisini buraya Bay Raymond Barr'ın yolladığını söyledi Lady. "Ya!" Kontes bir an durakladı. "Pekala, içeri alın." Uşak uzaklaştı. Sonra tekrar kapıda belirerek "Monsieur Hercule Poirot" diye haber verdi. Belçikalı içeri girince yerlere kadar eğildi. İyice süslenmişti. Uşak dışarı çıkıp kapıyı kapattı. Sisel'i bir adım attı. "Sizi Bay Barry mi yolladı? Oturunuz madam." Poirot'un sesi nazik ama otoriterdi. Sisel'i bir koltuğa çöktü. Belçikalı da onun yakınındaki bir sandalyeye yerleşti. Tavırları kontese güven veriyordu. "Madam, rica ederim, beni bir dost olarak kabul ediniz. Size fikir vermeye geldim. Başınızda ciddi bir dert olduğunu biliyorum." Kontes "anlayamıyorum" diye mırıldandı. "Dinleyin madam, sizden sırlarınızı açıklamanızı istemiyorum. Buna gerek yok. Çünkü o sırları ben zaten biliyorum. İyi bir dedektif de böyle olmalıdır." Dedektif Sisel'in gözleri iri iri açıldı. "Şimdi anımsadım, siz de o uçaktaydınız. Siz." "Evet, iyi bildiniz. Şimdi işimize bakalım madam. Az önce de söylediğim gibi bana açılmanız için üsteleyecek değilim. Bana bir şey açıklamak zorunda değilsiniz. Ben size anlatacağım. Bu sabah bir saat kadar önce size biri geldi. Belki de bu adamın adı Brown'du." Sisel'i güç duyulur bir sesle "Robinson" dedi. "Aynı şey. Ha Robinson, ha Brown, ha Smith. Bu adamlar bu isimleri sırayla kullanır. O buraya size şantaj yapmak için geldim adam. Herhalde elinde bazı dikkatsizliklerinizin diyelim kanıtları vardı. O kanıtlar bir zamanlar Madame Gisel'deydi. Şimdi ise bu adamda. Ve şantajcı sizden 7.000 sterlin istedi." 8.000. "Pekala, 8.000. Herhalde bu parayı çabucak bulamayacaksınız madam." "Olamaz, zaten borç içindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum." "Sakin olun madam, ben buraya size yardım etmeye geldim." Kontes merakla Belçikalı'ya baktı. "Bütün bunları nereden biliyorsunuz?" "Hercule Poirot olduğum için madam. Hiç korkmayın, her şeyi bana bırakın. O Bay Robinson'un icabına bakacağım. Hiçbir şey düzelemez." "Hayır hayır, her şey düzelecek artık. Hercule Poirot'a güvenin. Yalnız bana gerçeği anlatmalısınız. Her şeyi, benden bir şey saklamayın. Yoksa hareketlerimi güçleştirirsiniz. Beni bu dertten kurtaracak mısınız? Size yemin ediyorum bir daha Bay Robinson'la karşılaşmayacaksınız." Kadın "pekala" dedi, "size her şeyi anlatacağım." "İyi, şimdi Gisel denilen kadından borç para almıştınız değil mi?" Kontes Horbury başını salladı. "Evet." "Ne zaman oldu bu? Ne zaman başladı yani?" 18 ay önce sıkışık durumdaydım. "Kumar mı oynamıştınız?" "Evet, şansım feci halde dönmüştü." "Gisel size istediğiniz kadar para verdi mi?" "Önce vermedi, ondan az bir para alabildim." "Sizi ona kim yolladı?" Raymond, Bay Baribana Gisel'in sosyete kadınlarına borç verdiğini duyduğunu söyledi. Madame Gisel daha sonra size daha fazla para verdi demek. Evet, istediğim kadar. Bu o sırada bana bir mucize gibi gözükmüştü. Poirot alayla güldü. Madame Gisel'in kendine has mucizelerindendi bu. Anladığıma göre ondan daha önce de siz Bay Raymond Bar'la dost olmuştunuz. Evet, tabii kocanızın bu durumu bilmesini hiç istemiyordunuz. Sicily öfkeyle bağırdı. Stephen geri kafalı budalanın biri. Benden de bıktı. Başka biriyle evlenmek istiyor. Beni boşama fırsatını bulursa sevincinden çıldırır. Siz ise ondan boşanmak istemiyorsunuz, öyle mi? İstemiyorum. Ben... Durumunuz kontes olmak hoşunuza gidiyor tabii. Ayrıca kocanız size bolca harçlığı da veriyor. Normal kadınların kendi çıkarlarını kollamaları gerekir. Devam edelim. Sonra ortaya borcunuzu ödeme sorunu çıktı değil mi? Evet, ben parayı ödeyemedim. O zaman o yaşlı cadı nasıl bir yaratık olduğunu ortaya koydu. Raymond'la ilişkimi biliyordu. Buluştuğumuz yerleri, tarihleri falan öğrenmişti. Bunu nasıl başardığını bilmiyorum. Poirot alaylı bir tavırla. Gisel'in de kendi özgü yolları vardı diye cevap verdi. Herhalde sizi delilleri Kont Hobury'ye yollamakla tehdit etti. Parayı vermezsen bunu yapacaktı. Tabii siz borcunuzu ödeyemediniz. Evet, demek ki kadının ölmesi iyi oldu. Sizel içtenlikle bu bana inanılmayacak bir mucize gibi geldi dedi. Tabii inanılmayacak bir mucize. Herhalde bu yüzden biraz kaygılandınız da. Kaygılanmak mı? Sonuçta uçakta Gisel'in ölümüne sevinen sizdiniz. Sicily derin bir soluk aldı. Biliyorum, korkunç bir şeydi bu. Bir süre kendime gelemedim. Özellikle bir gece önce Paris'te Gisel'in evine gidip onunla kavga ettiğiniz için büsbütün kaygılandınız. Hınzır cadı biraz olsun yumuşamadı. Üzüntüm hoşuna gidiyordu sanırım. Korkunç bir yaratıktı o. Yanından ayrıldığım zaman bitkin haldeydim. Ama resmi soruşturmada kadını o zamana kadar hiç görmemiş olduğunuzu söylediniz. Tabii başka ne söyleyebilirdim? Poirot düşünceli bakışlarla kadını süzdü. Evet madam, sizin gibi bir insan başka bir şey söyleyemezdi. Her şey korkunç bir durum aldı. Yalanlar, yalanlar, yalanlar. O müfettiş denilen adam tekrar tekrar buraya geldi. Beni sorguya çekti. Ne var ki kendimi güvende sanıyordum. O boş atıp tutturmak istiyordu. Adamın bir şey bilmediğinin farkındaydım. İnsan bir tahminde bulunacaksa bunu doğru dürüst yapmalıdır. Sicily sözlerini sürdürdü. Artık hiçbir şeyin duyulmayacağından emindim. Çünkü böyle bir şey olsaydı şimdiye dek duyulurdu diyordum. Sonra dün o iğrenç mektup geldi. Uçak olayından beri çok korkuyordunuz değil mi? Tabii korkuyordum. Peki neden? Borç konusunun öğrenilmesinden mi? Yoksa katil olarak yakalanmaktan mı? Katil mi? Kontes'in rengi iyice uçmuştu. Gisel'i ben öldürmedim, öldürmedim. Tabii kadının ölmesini istiyordunuz. Evet, ama onu ben öldürmedim. Bana inanmalısınız, mutlaka inanmalısınız. Uçakta yerimden bile kalkmadım. Ben, sustu, mavi gözlerini yalvarırcasına Poirot'a dikmişti. Belçikalı onu yatıştırmak ister gibi ağır ağır başını salladı. Size inanıyorum madam. Bunun da iki nedeni var. Biri cinsiyetiniz yüzünden, iki bir eşek arısı dolayısıyla. Kontes şaşkınlıkla dedektife baktı. Eşek arısı mı? Evet, görüyorum ki bu sözüm size anlamsız geliyor. Size söz veriyorum. Bay Robinson konusunu çözümleyeceğim. O adamı bir daha ne görecek ne de işleyeceksiniz. Ona haddini bildireceğim. Şimdi bu hizmetine karşılık size basit iki soru soracağım. Bay Raymond Bar cinayetten bir gün önce Paris'te miydi? Evet, birlikte akşam yemeği yedik. Ancak Raymond Gisel'e yalnız başına gitmemin daha iyi olacağını düşündü. Ya öyle mi? Şimdi bir soru daha madam. Evlenmeden önce sahne adınız Sicily Blunt'tı değil mi? Gerçek isminiz miydi bu? Hayır, asıl adım Martha Jepp. Diğer ismin sahne için daha uygun olduğunu düşündünüz. Evet, anlıyorum. Nerede doğdunuz? Son Jaster'da. Ama neden? Yalnızca merak. Özür dilerim. Şimdi Kontes Horbury size bir iki tavsiyede bulunmama izin verir misiniz? Neden kocanızdan sessiz sedasız boşanmıyorsunuz? Ayrılayım da o kadınla evlensin değil mi? Bırakın da evlensin, cömert bir kadınsınız madam. Sonra o zaman güvencede olacaksınız. Kocanız da size hatırı sayılır bir para verecek. Ama istediğim kadar değil. Ne olacak, serbest kalınca bir milyonerle evlenirsiniz. Artık eskisi kadar milyoner yok. Var var, yine var. Eskiden 10 milyonu olanın serveti şimdi 8 milyon ama bu yeter. Sicily güldü. İnsanı kandırmasını iyi biliyorsunuz Monsieur Poirot. O korkunç adamın beni bir daha rahatsız etmeyeceğinden emin misiniz? Belçikalı ciddi ciddi size yemin ediyorum dedi. Müfettiş Yap Harley sokağından hızla çıktı. Bir kapıdan girerek Doktor Briant'ı sordu. Randevunuz var mı efendim? Hayır, ama kendisine bir iki satır yazacağım. Kartını çıkarıp arkasına çabucak bana bir iki dakikanızı ayırabilirseniz memnun olurum diye yazdı. Sizi fazla rahatsız edecek değilim. Kartı bir zarfa koyup ağzını kapattıktan sonra uşağı uzattı. Uşak dışarı çıkarken o da köşedeki kanepelerden birine oturdu. Uşak bir iki dakika sonra göründü. Japın yanına yaklaşarak alçak bir sesle "Doktor biraz beklemenizi rica ediyor efendim" diye fısıldadı. "Sizi görecek fakat bu sabah çok işi var." Jap başını salladı. Beklemeye bir itirazı yoktu. Koltukta arkasına yaslandı. Bekleme odası yavaş yavaş hastalarla doluyordu. Müfettiş doktor iyi para kazanıyor diye düşündü. Görünüşte adamın kimseden borç almaya ihtiyacı yok. Tabii Briant parayı Gisel'den çok zaman önce almış olabilir. Doktorun işleri yolunda olsa da ayrı bir rezalete karışırsa her şey mahvolur. İşte doktor olmanın dertlerinden biri. Uşak 15 dakika kadar sonra tekrar kapıda belirdi. "Doktor şimdi sizi görecek efendim." Jap, Briant'ı muayene odasına soktular. Doktor masasının başında oturuyordu. Ayağa kalkarak müfettişin elini sıktı. Yüzünde yorgun bir ifade vardı. Yine de Jap'ın gelişinden rahatsız olmuş gibi görünmüyordu. Tekrar masasının başına geçerek Jap'a koltuğa oturmasını işaret etti. "Sizin için ne yapabilirim müfettiş?" "Sizi muayene saatinde rahatsız ettiğim için özür dilerim ama fazla zamanınızı almayacağım." "Önemli değil, önemli değil. Herhalde benimle şu uçakta işlenen cinayet hakkında konuşmak istiyorsunuz." "Evet efendim. Soruşturma hala devam ediyor. Hiçbir sonuç alınamadı mı?" "Açıkçası henüz istediğimiz kadar ilerlemiş değiliz. Size cinayet yöntemi hakkında bazı şeyler sormak için geldim. Şu yılan zehri işine bir türlü aklım ermiyor." Doktor Briant gülümsedi. "Bildiğiniz gibi ben zehir uzmanı değilim ve bu konuda fazla bilgim yok. Aslında Winterspoon'la konuşmanız gerekiyor. Bakın konu şöyle, Doktor Winterspoon bir uzman. Onların nasıl insanlar olduklarını da bilirsiniz. Öyle bir konuşuyorlar ki sıradan bir insanın ne dedikleri anlaması olanaksız. Zaten anladığım kadarıyla bu konu tıpta da ilgiliymiş. Sara olaylarında hastaya yılan zehri verildiği doğru mu?" Doktor Briant, "Sara uzmanı da değilim" diye cevap verdi. "Gerçi kobra yılanının zehirini Sara olaylarında kullandıklarını çok iyi biliyorum. Dediğim gibi bu da benim uzmanlığım içinde bir şey değil." "Biliyorum, biliyorum. Örneğin siz de uçaktaydınız. Onun içinde herhalde bu konu sizi ilgilendirmeye başladı. Belki aklınıza benim işime yarayacak bir şeyler gelmiştir. Kalkıp bir uzmana gitmenin hiç yararı yok. Çünkü adama ne soracağımı bilmiyorum." Briant güldü. "Haklısınız müfettiş. Hiçbir insan yakından gördüğü bir cinayetin etkisinde kalmamazlık edemez. O olayın beni ilgilendirdiğini söyleyebilirim. O olayı uzun uzun düşündüm." "Bu konudaki düşünceleriniz nedir efendim?" Briant başını yavaşça salladı. "Açıkçası cinayet beni hala şaşırtıyor ve bütün olay gerçek değilmiş gibi geliyor. Garip bir cinayet yöntemi. Katilin görülmemesi olanaksızdı ama kimse onu fark etmedi. Adamın hiçbir tehlikeye aldırmayan bir tip olduğu anlaşılıyor." "Çok doğru efendim. Katilin seçtiği zehirde yine insanı şaşırtan bir şey. İnsanın eline öyle bir şey nasıl geçer? Biliyorum, bu da inanılacak gibi değil. Belki ancak 1000 kişiden biri Bombslang adını duymuştur. Bırakın zehri ele geçirmek, çok kimse öyle bir yılan olduğunu bile bilmez. Örneğin siz doktorsunuz efendim. Herhalde şimdiye dek o yılanın zehirini görmediniz." "Elime öyle bir fırsat geçmedi. Tropiklerle ilgili araştırmalar yapan birini tanıyorum. Laboratuvarında yılan zehirleri var. Örneğin kobranınki. Ama onda da Bombslang zehri olduğunu pek sanmıyorum." "Belki siz bana yardım edebilirsiniz." Jap bir kağıt çıkararak doktora uzattı. "Bu üç adı Winterspoon yazdı ve onlardan bilgi alabileceğimi söyledi. Yazdığı kişileri tanıyor musunuz?" "Profesör Kennedy ile tanışmıştım. Heydler ahbabımdır. Ona adımı verirseniz size elinden gelen yardımı yapar. Carmichael Edinburgh'dandır. Onu tanımasam da onun iyi bir uzman olduğunu duydum." "Teşekkür ederim efendim. Neyse, artık sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim." Jap Harley sokağına çıktığında kendi kendine gülüyordu. Her şey tatlı dille çözümlenebiliyor. Doktor neyin peşinde olduğumu farkına bile varmadı. Neyse, bu işi de hallettik. Jap Scotland Yard'a döndüğü zaman ona Poirot'un beklediğini haber verdiler. Müfettiş ufak tefek Belçikalı'yı neşeyle selamladı. Monsieur Poirot, sizi buraya hangi rüzgar attı böyle?" "Sizden haber almaya geldim Jap." "Tamam, sizin yapacağınız bir şey bu işte." "Açıkçası fazla bir haber yok. Boru Paris'teki antikacıya gönderildi. Bu gerçekten adamın sattığı çubukmuş. Fournier durmadan Paris'ten telefon edip şu psikolojik anı soruyor. Soluğum kesilinceye dek sorguya çektim o garsonları. Uçakta öyle herkesin birden dikkatini çekecek bir olay olmamış." "Belki olay ön salondayken oldu. Yolcuları da sorguya çektim. Herkes yalan söylüyor değil ya." Bir zamanlar karıştığım bir cinayet olayında herkes bana yalan söylemişti. Siz ve karıştığınız olaylar. Açıkçası hiç de memnun değilim, Monsieur Poirot. Bu olayı inceledikçe aklım büsbütün karışıyor. Baş müfettiş de bana dik dik bakmaya başladı. Ama ben ne yapabilirim? Neyse ki olaya yabancılar da karıştı. Biz buradan bu Fransızların işi deriz. Fransızlar da Paris'te işi bizim üzerimize atarlar, olur biter. Gerçekten katilin Fransız olduğuna inanıyor musunuz? Açıkçası inanmıyorum. Bence arkeologlar üzerinde durulmaya bile değmeyecek adamlar. Toprakları kazıyor, binlerce yıl önce olan bir olaydan büyük bir ciddiyetle söz ediyorlar. Bakalım söyledikleri doğru mu? Gerçekten öyle mi olmuş? İstedikleri gibi konuşuyorlar. Çünkü onlara karşı çıkacak kimse yok. Söz aramızda cinayeti Dupont'ların işlediğini düşündüğüm bile yok. O halde sizce katil kim? Clancy'den kuşkulanıyorum. Tuhaf birisi. Sokaklarda kendi kendine konuşarak dolaşıyor. Kafasında bir şey var. Yeni kitabının konusu herhalde. Olabilir. Tabii başka bir şey olması da mümkün. Ama ne yaparsam yapayım, Clancy'nin kadını öldürmesi için bir neden bulamıyorum. Gisel'in defterindeki CL52'nin Kontes Horbury olduğundan eminim. Ancak kadını konuşturamıyorum. Emin olun, çok kurnaz ve sinsi. Poirot bıyık altından gülerken Jap sözlerini sürdürdü. Garsonlarla Gisel arasında da bir bağ kuramadım. Ya Doktor Briant? Onun hakkında bazı şeyler duydum. Bir hastasıyla seviştiği hakkında dedikodular dolaşıyor. Kadın çok güzelmiş ama kocası korkunç bir adammış. Uyuşturucu madde mi ne kullanıyormuş. Briant dikkatli davranmazsa meslek hayatı sona erer. Tabii bu da Gisel'in defterindeki RT-36'ya uyuyor. Ayrıca Briant'ın yılan zehirini nereden bulabileceğini de biliyorum. Onu görmeye gittim. Benimle konuşurken kendini ele verdi. Tabii bütün bunlar her şeye karşın kesin kanıtlar değil. Yalnızca bir takım tahminler. Zaten ortada deli namına bir şey yok. Ryder'dan da kuşkulanmamız olanaksız artık. Paris'te borç bulmaya çalışmış ve başarısızlığa uğramış. Bize konuştuğu kişilerin adlarını ve adreslerini verdi. Söylediklerinin doğru olduğunu anladık. Şirket bir iki hafta önce kötü durumdaymış. Oysa şimdi yavaş yavaş durumları düzeliyormuş. İşte böyle, bu öyle karmaşık bir iş ki. Hiçbir şey karmaşık olamaz. Evet, önce insana işin içinden çıkamayacakmış gibi gelir. Ne var ki asıl karmaşa bir kimsenin kafasındadır. İstediğinizi söyleyin, sonuç yine aynı. Fournier'de ne yapacağını bilmiyor. Herhalde siz esrarı çözdünüz ve bunu bana açıklamak istemiyorsunuz. Benimle alay ediyorsunuz. Daha bir şey öğrenmiş değilim. Ama esrarı yavaş yavaş çözüyorum. İnanın daha yapılacak çok şey var. İşte buna memnun oldum. Şu bildiklerinizi bana da anlatın bakalım. Poirot gülümsedi. Bir liste yaptım. Cebinden bir kağıt çıkardı. Şöyle düşünüyorum. Cinayet bir sonuca erişmek için yapılan bir harekettir. Canım, anlaşılmaz bir şey değil ki bu. Belki değil ama siz zor duruma sokuyorsunuz. Hayır hayır, sorun basit. Diyelim ki paraya ihtiyacınız var. Halanız ölünce zengin olacaksınız. Tamam, o zaman bir hareket yapıyorsunuz. Yani halanızı öldürüyor ve sonunda onun mirasına konuyorsunuz. Jap içini çekti. Keşke öyle zengin bir halam olsaydı. Devam edin, ne demek istediğinizi anlıyorum. Yani cinayetin bir nedeni olması gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu kendi bildiğim şekilde ifade etmek daha hoşuma gidecek. Bir hareket yapıldı. Bu hareket bir cinayetti. Peki hareketin sonuçları nedir? Değişik sonuçlara bakarak sorumuzun yanıtını bulabiliriz. İşte burada cinayetle ilgisi olan 11 kişi var. Kağıdı masaya yaydı. Jap ilgiyle öne doğru eğilerek Poirot'un omuzun üzerinden okumaya başladı. Janet Grey, sonuç geçici iyilik, aylık artması. Normal Gal, sonuç kötü, hastaları azalıyor. Kontes Horbury, sonuç iyi, tabii eğer o CL52 ise. Lady Venetia, sonuç kötü, çünkü Gisel'in ölümünden sonra Kont Horbury'nin karısını boşamak için bir takım kanıtlar bulması çok zor. Jap başını kaldırdı. Lady Venetia'nın Kont'a aşık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Böyle şeylerin kokusunu da çok çabuk alırsınız Monsieur Poirot. Belçikalı gülümsedi. Müfettiş tekrar kağıdın üzerine eğildi. Clancy, sonuç iyi. Cinayetle ilgili romanının çok para getireceğinden emin. Doktor Roger Briant, sonuç iyi. Tabii eğer o RT-362 ise. James Ryder, sonuç iyi. Cinayet hakkında yazdığı yazılardan aldığı parayla şirketin durumunu düzeltmiş. Ayrıca onun XVB-724 olması olasılığı da var. Armand Dupont, sonuç cinayetin onun hayatına bir etkisi olmadı. Charles Dupont, sonuç aynı. Garson Davis, sonuç durumunda bir değişiklik yok. Garson Mitchell, sonuç durumunda bir değişiklik yok. Jap kuşkuyla, bu listenin size yardım olacağını mı sanıyorsunuz diye sordu. Bir kağıda bilmiyorum, bilmiyorum yazmakla elinize ne geçecek? Poirot açıkladı. İnsan durumu bir başka görüyor. Dört kişinin durumu iyi. Clancy, Janet Grey, Ryder ve Kontes Horbury. Norman Galley ile Lady Venetia'nın zararı var. 4 kişinin durumunda ise bir değişiklik yok. Doktor Briant'ın ise ne kaybı var ne zararı. Jap, dedi. Belçikalı, onun için araştırmaya devam edeceğiz dedi. Müfettiş sıkıntılı sıkıntılı içini çekti. Sanki bir ipucu var. Paris'ten istediğimiz bilgiyi edininceye dek yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aslında Fransızların Gisel'in hayatını iyice incelemeleri gerek. Ben o hizmetçiyi Fournier'den daha iyi konuştururdum. Sanmıyorum dostum. Bu olayda en ilginç konu ölen kadının kişiliği. Arkadaşları, yakınları ve hatta özel hayatı olmayan bir kadın. Bir zamanlar güzel ve genç olan, seven, acı çeken, sonra da bütün bunlarla ilişkisini kesiveren bir insan. Ne bir fotoğraf, ne bir anı. Maria Morisot birdenbire tefeci Madame Gisel olup çıkmış. Kadının geçmişinde işimize yarayacak bir ipucu var mı acaba? Belki. Bu bizi kurtarırdı. Bu olayda bir tek ipucu bile yok. Olmaz olur mu dostum? Yerlilerin borusunu demek istiyorsunuz tabii. Hayır hayır, onu demek istemiyorum. Öyleyse ipucundan neyi kastettiğinizi anlayayım. Poirot, bu ipuçlarına Bay Clancy'nin romanlarındakilere benzeyen adlar vereceğim. Eşek arısı, yolcunun eşyası, Madame Gisel'in fincanındaki iki kaşık diyerek gülümsedi. Jap kaşlarını kaldırdı. Siz kaçırmışsınız. Sonra merakla sordu. O iki kaşık nereden çıktı? Poirot ellerini açtı. Garson Mitchell'a o gün garip bir şey görüp görmediğini sordum. Bana daha sonra Madame Gisel'in fincanında iki kaşık olduğunu fark ettim dedi. Müfettiş omuzunu silkti. Bazen garsonlar çabuk servis yaparlarken insana iki kaşık birden getirebilirler. Birdenbire güldü. İnsanın fincanında iki kaşık olması onun yakında evleneceğini gösterirmiş.